gerçekten. Oysa adımız yemeklere
hazırlayarak özel yemek.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında yine buluştuk siz kıymetli dinleyicilerimizle. Sizleri de bekliyoruz canlı yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419-463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir. Değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün programımızda neler var gelin şöyle bir göz atalım. İlk olarak Eko Avrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren'i ağırlayacağız programımızda. Türkiye ile Ukrayna arasındaki ekonomik ilişkileri ve işbirliği imkanlarını konuşacağız. Hemen sonrasında bir telefon bağlantımız olacak. Madrid'de düzenlenen 8. Uluslararası Dünya Çağdaş Tekstil Sanatları Bienalinde dünyanın dört bir yanından gelen sanatçıların eserleri arasında Profesör Elvan Özkavruk Adanır'ın İzmir'in yemeklerinden esinlendiği eseri de sergileniyor. Bienal ve Adanır'ın eserlerine dair detayları İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölüm Başkanı Profesör Elvan Özkavruk Adanır'dan alacağız. Hemen sonrasında dünden kalanlar köşemizde sizlerle birlikte olacağız. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ hocamız bizlerle birlikte olacak. Her salı olduğu gibi bugün Osmanlı döneminde Yeniçeri Ocağı'na bağlı olarak kurulan Tulumbacılar adıyla bilinen itfaiye teşkilatı üzerine güzel bir söyleşi sizleri bekliyor. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Uzakta bekliyordu Saraybosna. Üsküp'e varmıştım, köprüde onu gördüm. Tuna nehri taştı birden, ben o an öldüm.
Yapma bunu, yapma Balkan kızı. Ateş atma bu yalnızı. Olacak iş mi hele şimdi, hayra. Gözleri yeşil kumla saçı. Çiçek açmış Balkan kızı. Olur belki maaşın valla. Ateş atma bu yalnızı. Olacak iş mi hele şimdi, hayır. Gözleri yeşil kumla saçı. Çiçek açmış Balkan kızı. Olur belki maaşın valla.
Unuturum sandım.
Gece gündüz bekledim de yine gelmedin. Tuna nehri
bunu yapma Balkan kızı. Ateşe atma bu yalnızı. Olacak iş mi hele şimdi hayda.
Gözde yeşil kumra saçı, şişe kaçmış Balkan kızı. Olurlardım aşığın valla. Yapma bunu yapma Balkan kızı. Ateşe atma bu yalnızı. Olacak iş mi hele şimdi hayda. Kumra saçı, şişe kaçmış Balkan kızı. Olurdum aşığın valla. Olurdum aşığın valla.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği, kısa adıyla Eko Avrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren bizlerle birlikte. Sayın Eren hoş geldiniz.
Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun.
Daha dün değil mi? Dün akşam Türkiye-Ukrayna arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi adına Ankara Ticaret Odası'nda gerçekleşen toplantı ile ilgili sizinle sohbet edelim istedik. Tabii bunun dışında dernek faaliyetlerini de konuşalım. Çünkü gerçekten çok önemli işlere imza atılıyor. Emeklerinize sağlık.
Çok teşekkür ederiz.
Toplantıyla başlayalım. Nasıl geçti? Neler konuşuldu?
Şöyle arz edeyim. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Bizleri dinleyen bütün canlara da selam olsun diyorum. Dün akşam Ankara'da çok önemli bir toplantıya imza attık. Türkiye ile Ukrayna arasındaki ekonomik ilişkiler ve yatırım imkanları başlıklı bir toplantıydı. Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği, Memleketçi Sanayici İş Adamları Derneği ve Ukrayna Ankara Büyükelçiliği'nin ortaklaşa düzenlemiş olduğu etkinlik ile özellikle Türkiye'nin dört bir tarafında faaliyet yürüten iş insanlarımızı Ankara'ya davet ettik ve Ukrayna'daki mevcut yatırım imkanlarını kendilerine anlatmaya gayret gösterdik. Bu bağlamda Ukrayna Ankara Büyükelçisi Sayın Andrei Subina ülkesindeki mevcut yatırım imkanlarını ve iş insanlarına sunulan teşvikleri bizzatı kendisi anlattı. Ve çok olumlu dönüşler alındı. Yaklaşık 400 iş insanının katıldığı bir toplantıydı. Bundan sonraki süreçte de özellikle bölgede ki mevcut potansiyeli yerinde görme adına inşallah bir iş forumu, iş forumu düzenleyeceğiz. Onun hazırlıkları içerisindeyiz. Geçmiş yıllarda da yine Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği olarak Kocaeli'de ve Gebze'de Türkiye-Ukrayna arasındaki iş adamlarımızı bir araya getirerek iş forumu gerçekleştirdik. 2017 yılında yine Ukrayna'da böyle bir iş forumumuz söz konusuydu. İnşallah 2019'da bitirmeden yine bir iş forumunu Ukrayna'da gerçekleştirmiş olacağız. Tabii Ukrayna çok önemli bir ülke.
Tam onu soracaktım. Evet. Hani neden özellikle Ukrayna diye?
Evet, Ukrayna her şeyden öte Karadeniz'deki komşumuz. Belki arada deniz var, böyle sınır komşusu olarak düşünemiyoruz ama nihayetinde komşumuz. Ve 101 yıllık bir diplomatik geçmişimiz var. Bundan tam 101 yıl önce tesis edilen diplomatik bir süreç yaşanmış iki ülke arasında. Ve başta Kiev olmak üzere Odessa, Herson, Kharkov, Lviv gibi çok önemli şehirlere sahip çok önemli bir tarım ülkesi, çok önemli bir sanayi ülkesi. 44 milyonluk dinamik bir nüfus, 603 bin kilometre kare devasa bir toprak ve bu topraklarda da tabiri caiz ise her şey yetişiyor. Kirlenmemiş topraklar, mineral değerleri yüksek topraklar ve topraklar suyla buluşabiliyor her şeyden öte. Modern noktada çok ciddi bir tarım yapılan ülke ve bir diğer boyutu da 2011 yılında Türkiye ile Ukrayna arasında yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi kuruldu. Yani komşuluktan öte stratejik bir işbirliğine imza atmış iki ülke ki bu önümüzdeki süreçte İki ülke arasında çok önemli ilişkileri de zemin hazırlayacak bir konsey. Muhtemelen yine 2019 yılı içerisinde de yüksek düzeyli stratejik işbirliği toplantısı muhtemelen Türkiye'de gerçekleştirilmiş olacak. Bunun hazırlıklarını iki ülkenin yetkilileri yapıyorlar. Ve aynı zamanda da limanı olan ve bu bağlamda da limanlarıyla üretmiş olduğu ürünleri dünyaya pazarlarına sunabilen bir ülke Ukrayna. Ve Avrupa ile çok yakın temas ve diyalogları söz konusu. Şu an mevcut duruma baktığımız vakit Ukrayna Avrupa Birliği ülkeleriyle serbest ticaret anlaşması imzalamış durumda. Bu vesileyle de yaklaşık 500 milyonluk bir pazara hitap edebiliyor. Bu çok önemli bir imkan Ukrayna için. Ve bir başka boyut, Ukrayna'da şu an hali hazırda istikrar söz konusu. Bunu siyasi açıdan söylüyorum. Demokrasi yerleşti Ukrayna'ya. Ukrayna'nın bağımsızlık tarihine baktığımız vakit 28 yıllık bir bağımsızlık süreci var. 16 Aralık 1991 tarihinde Sovyetler Birliği'nin yıkılması neticesinde uluslararası kamuoyuna bağımsızlığını ilan eden bir ülke ve bu 28 yıllık süre içerisinde de Türkiye ile ilişkilerini çok iyi bir zeminde götürdü. Şu ana kadar Allah'a şükür en küçük bir siyasi problem yaşamadı iki ülke. Ve bu 28 yıllık süre içerisinde de demokrasiyi oturtturdu. En önemli hususlardan bir tanesi buydu. Dağılan Sovyetler Birliği nihayetinde komünist bir rejimle idare ediliyordu. Ve komünizmden demokratik bir sürece geçişi de takdir edersiniz ki ülkelerin kolay olmuyor. Sancılar çekiyorlar. Ukrayna bunu başardı ve geçtiğimiz yıl farklı bir yönetim vardı Ukrayna'da. Bugün bakıyoruz daha farklı bir yönetim var. Yönetimde farklı isimler var. İşte Mart ayında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde 42 yaşında genç ve dinamik bir isim Cumhurbaşkanı oldu. Volodymyr Zelenski Cumhurbaşkanı seçildi. Ve güzel bir tarafı da ilk tatil seyahatinde Türkiye'ye gerçekleştirdi.
Onlar da çok önemsiyorlar çünkü Türkiye ile ilişkileri.
Türkiye çok önemli Ukrayna için. Belki birazdan turizm potansiyeline de değineceğiz.
Tabii lütfen.
Ve en önemlisi Zelenski demişken Sayın Zelenski 7 ve 8 Ağustos 2019 tarihinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu da Türkiye açısından çok önem arz ediyordu. Avrupa Birliği ülkeleri harici ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye yapmış olması da bizim açımızdan anlamlıydı. Ve orada da resmi ziyaret kapsamında gerçekleştirilen iş forumunda da özellikle Zelenski şu ifadeyi kullandı. Türk iş insanları Ukrayna'da Ukrayna hükümetinin garantisi altındadır. Biz Ukrayna'da faaliyet yürütmek isteyen Türk iş insanlarına her zaman
kapımız
açık mesajını verdi. Ve Cumhurbaşkanı seçildiği günden bugüne kadar da problemi olan Türk iş insanlarının problemlerinin çok hızlı bir şekilde çözüldüğünü de özellikle mikrofonlarınız aracılığıyla dinleyicilerimize ulaştırmak istiyorum. Turizm dedik biraz önce işte Sayın Zelenski'nin
ilk turist
seyahati,
olarak
ilk seyahatinin Türkiye'ye Bodrum'a yapmış olması elbette ki çok anlamlı. Çünkü 2018 yılı rakamlarına baktığımız zaman 1 milyon 380 bin civarında Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen bir turist rakamı vardı. Bu muhteşem bir rakam. Yani her yılda ortalama %20'lik artışla gidiyor. Belki bir önceki yıla göre baktığımız zaman %5'lik bir artış vardı ama geçmiş yıllara baktığımız vakit yaklaşık %20'lik bir artışla ilerliyor. Ve 2019 yılının sonundaki hedeflenen rakam 1 milyon 500 bin. 120 bin artış olmuş olacak geçtiğimiz yıla göre. Ve iki cumhurbaşkanı bir araya geldiğinde de bu konu gündeme geldiği vakit Zelenski'nin ifadesi Türkiye 2 milyon turist göndermeyi hedefliyoruz gibi bir ifade de kullandı. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bu 2 milyon turist rakamını Türkiye olarak yakalamış olacağız. Malumunuz Türkiye'de zaten turizm ekonomisinden de ekonomik çarklarını döndüren önemli ülkelerden bir tanesi. Bize her gelen turist bu bağlamda anlam ifade ediyor. Onun için Ukrayna bizim için bu açıdan da önem arz eden ülkelerden bir tanesi. Tabii bu 1 milyon 500 bin rakamını verirken Türkiye'den de Ukrayna'ya giden turist sayısının yabana atılmayacak ölçüde olduğunda özellikle belirtmemiz lazım. 300 bin civarında da Türkiye'den Ukrayna'ya giden bir turist potansiyeli söz konusu. Artık Ukrayna denildiği vakit sadece başkent Kiev akla gelmiyor. Yani bakıyoruz Türk turistler yoğunlukta Kiev'e de gidebiliyorlar. Odessa'ya da, Harkova'da, Herson'a da gidebiliyorlar. Lviv'e de gidebiliyorlar. Artık Lviv'in de, Herson'un da, Kiev'in de Türkiye'de ciddi manada bilinirliği söz konusu. Bunun meyvelerini de şöyle alabiliyoruz. Yaklaşık haftalık Türkiye ile Ukrayna arasında 200'den fazla uçuş söz konusu. Bu muhteşem bir rakam. Yani sadece Kiev'e değil de bu Kiev harici birçok destinasyona farklı hava yollarının Türkiye'den uçuşları söz konusu. Ve Ankara'dan Kiev'e direkt uçuşlar var. Günde iki defa karşılıklı uçuş gerçekleşiyor. Bu seyahatlerde şahit olduğumuz en önemli hususlardan bir tanesi de şu. Uçaklar tamamen dolu. Bu da bizleri gerçekten mutlu ediyor, sevindiriyor. Hatta günden önce bilet almadığınız takdirde de aynı uçuşlarda yer bulamama durumunuz dahi söz konusu. Ukrayna'nın bir başka boyutunu da ekonomik açıdan değerlendirecek olursak, her iki ülkenin ekonomisi açısından değerlendirecek olur isek, geçmiş yıllarda ikili dış ticaret hacmimiz 8 milyar dolar civarındaydı. Ama maalesef 2018 yılındaki rakam 4 milyar dolarlar seviyesinde. İş konseyi toplantısında da Sayın Zelenski ifade etti. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapmış olduğumuz görüşmede hedef olarak 10 milyar doları koyduk dediler. Şu an hem Türk iş insanlarının hem Ukrayna iş insanlarının hedefi bu 10 milyar doları orta vadede yakalayabilmek. Bu bir hayal değil. Azami gayretle en kısa süre içerisinde inşallah bu 10 milyar dolar seviyesi yakalanacak. İki ülke arasındaki dış ticaret hacminin her geçen gün artacak olması da inşallah önümüzdeki süreçteki ilişkilerimize de bu bağlamda çok ciddi katkılar sağlayacaktır. Halihazırda özellikle savunma sanayi noktasında Ukrayna ile çok iyi ilişkiler yakalamış durumdayız. Şu an Ukrayna'da faaliyet yürüten 600 civarında Türk
hangi alanlarda çalışıyorlar?
Birçok sektörde görebilmek mümkün. Mobilya sektöründen gıda sektörüne varıncaya kadar birçok sektörde Türk iş insanlarını görebilmemiz mümkün. Hizmet sektöründe görebiliriz, sanayide görebiliriz. Hem üretiyor, Ukrayna pazarına ürün satıyor Türk iş insanı Ukrayna'da.
Hem de
Ukrayna'nın haricinde birçok bölgeye de ürün gönderebiliyor. Hatta şunu söyleyebilirim, Ukrayna'da yaşayan Türk iş insanı Pekin'den almış olduğu bir ürünü Londra'ya kadar satabiliyor. Ki bunlara da şahit olduğumuzu özellikle ifade edebilirim. Bu 600 iş insanımızın yaklaşık 28 yıllık süreç içerisinde Ukrayna ekonomisine çok büyük katkılar sağladığını ifade edebiliriz. Ama bir de doğrudan yatırım noktasında Türk iş insanının Ukrayna'da yapmış olduğu yatırımlar var. Bunların toplamı da 28 yılda yaklaşık 3 milyar dolar.
Doğrudan yani dediğiniz hangi alanları kapsıyor?
Doğrudan dediğimiz bizzat Türkiye'deki sermayesini Ukrayna'da değerlendiren, Ukrayna'da sanayi kuruluşları kurup üretip Ukrayna'dan dünya pazarlarına veya iç pazara yatırım yapan iş insanlarımızın potansiyelini kastediyoruz.
Veya da belki şube açmak gibi de olabilir.
Yani şube de olabilir ama asıl yoğunluk sanayide yapmış oldukları yatırımlar. Bunlar da 3 milyar dolara geçiyor ki bu muhteşem bir rakam. Uluslararası alanda baktığımız vakit muhteşem bir rakam. Yine bizim müteahhitlerimizin Ukrayna'da üstlenmiş oldukları projeler var ki bu projelerde şu ana kadar toplam 180 civarında proje gerçekleştirilmiş Türk müteahhitler
tabii
tarafından.
Tabii yine çalışan mimarlar, mühendisler de Türkiye'den
tabii
gidiyor
ki,
değil
tabii
mi?
Tabii ki. Bu 180 civarındaki projenin de şu ana kadar yapılan hesaplaması 6 milyar dolar civarında. 6 milyar dolarlık bir proje bitirmiş şu ana kadar Türk müteahhitleri. Yine bu 28 yıllık süre içerisinde. Bunlar gurur verici hadiseler. Ümidimiz, hayalimiz bundan sonraki süreçte daha güçlü Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin olabilmesi. Sadece ekonomik boyutu değil, evet kültürel boyutta da Ukrayna ile Türkiye arasında ilişkiler var. Teknik işbirliği noktasında ilişkiler var. Özellikle üniversiteler arasında çok güzel ilişkiler devam ediyor. Çünkü Ukrayna aynı zamanda üniversiteler ülkesi diyebiliriz. İfadem yanlış olmaz ise kullanmak istiyorum. Harkov şehrinde yaklaşık 250 bin öğrencinin olduğu ifade ediliyor. Yani dünyanın dört bir tarafından insanlar Ukrayna'ya eğitim almaya geliyorlar.
Türkiye'den de var
tabii
değil
Türkiye'den
mi?
Türkiye'den çok yoğun bir öğrenci potansiyeli söz konusu. Şu an rakam paylaşamıyorum ama çünkü dünyanın önemli üniversitelerinden birkaç tanesi Ukrayna'da halihazırda faaliyet yürütüyor. Belki bir asırı aşan tarihi olan üniversiteler mevcut halihazırda Ukrayna'da. Ve Ukrayna'da bunun haricinde de aynı kökten ve aynı soydan geldiğimiz Tatar nüfusu söz konusu. Onun için Ukrayna denildiği zaman Kırım Tatarları da akla geliyor. Bunları da yine TRT mikrofonları aracılığıyla dinleyicilerimize ulaştırmamız lazım. Kırım Tatarları orada hali hazırda kültürlerini devam ettiriyorlar. Huzur ve mutluluk içerisinde hayatlarını Ukrayna sınırları içerisinde yaşamaya gayret gösteriyorlar. Söyleyeceklerimiz bunlar. Ümidimiz bundan sonraki süreçte Türkiye ile Ukrayna arasındaki ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerin daha da güçlenmesi ve bu ilişkilerin de özellikle çevre ülkelere örnek olabilmesi temennimiz bu. Dünyada bir tarafta kan ve gözyaşı varken bir taraftan da böyle örneğini verebileceğimiz güzellikler var. Bu güzelliklerin de tüm dünyaya yansımasını özellikle arzu ediyoruz. Bu vesileyle de şunu söylememiz lazım. Ukrayna aslında bize çok yakın bir ülke. Kilometre açısından da söyleyelim. Ankara'dan havalanan bir uçak 2 saat sonra Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ulaşmış oluyor. Çok uzak bir nokta değil.
Ankara Eskişehir gibi.
Evet, çok uzak bir çok uzak bir nokta değil ama maalesef insanlar yakını her zaman uzakta görürlermiş. Böyle bir psikoloji var. Biz Türk insanının da Ukrayna'yı çok yakından tanımasını arzu ediyoruz. Dediğimiz gibi eğer oradan buraya 2 milyon turist potansiyeline hedef koymuşsak aynı şekilde Türkiye'den de bir 500 bin turistin Ukrayna'yı gezip görmesi ve o kültürle de tanışmasını arzu ediyoruz.
Evet, Ukrayna'dan bahsettik. Aslında sizin bildiğimiz kadarıyla Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği olarak Eko Avrasya'nın yalnızca Ukrayna ile değil aslında pek çok başka ülkelerle de yine ilişki ve işbirliği anlamında bağlantıları var. Ve Türkiye'deki o coğrafi işaret denen ürünlerin de tanıtımı anlamında da yine çok önemli destekler verdiğinizi biliyoruz. Örneğin Türk Çayı projenizden bilgimiz var. Bahseder misiniz? Hani bu tür yine Türkiye'nin tanıtımı anlamında hangi projelere imza attınız?
Bizi biraz geriye götürmüş oldunuz. Bundan birkaç yıl öncesiydi. yaklaşık şu ana kadar 20 ülkede Türk Çayı'nın tanıtımına katkı sunan bir proje gerçekleştirdik. İşte Litvanya'dan Letonya'ya, Kosova'dan Makedonya'ya, işte Gürcistan'dan Azerbaycan'a varıncaya kadar birçok ülkede Türk çayına ikram ettirme fırsatı bulduk. Çaykur'la ortak bir proje gerçekleştirdik ve malumunuz olduğu üzere bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır derler. Bu bir kültürdür. Biz de çayın 40 yıl hatırı olduğunu ifade edebilmek ve dünyada en natürel çayın Türkiye'de üretildiğini de bu vesileyle diğer ülkede yaşayan insanlara aktarabilmek adına böyle bir projeyi gerçekleştirdik. Yoğunlukta gittiğimiz bölgelerde de gönül coğrafyamız dediğimiz soydaşlarımızın yaşamış olduğu bölgeleri tercih ettik ve o bölgelerde bu tür etkinlikler gerçekleştirdik. Örnek veriyorum, Makedonya'nın Ohri şehrinde tarihi çınarın altında bir günde toplam 10 bin bardak çay ikram ettiğimizi hatırlıyorum. Evet, 10 bin bardak çay ikram ettik. Hem Türk'ün sevgisini, hem misafirperverliğini, hem de Türk varlığını orada anlatabilme adına böyle bir misyon üstlenmiştik. İnanıyorum ki o misyonu da layıkı veçiyle yerine getirdik ki hala birçok bölgeden de bu bağlamda olumlu tepkiler alıyoruz. Bize de gelmeyecek misiniz? Veya gitmiş olduğumuz bir başka ülke yine sizi bekleriz. Gelirseniz de bizleri mutlu edersiniz yönünde de çok olumlu tepkiler alıyoruz.
Evet. Sayın Eren çok teşekkür ediyoruz anlattıklarınız için ve biliyoruz ki ve tahmin ediyoruz ki daha nice bunun gibi projelere imza atacaksınız. Hem siz şahsınızda hem de derneğiniz vesilesiyle bu anlamda yurt dışında Türk varlığının hissettirilmesi her anlamda, ekonomik anlamda, kültürel anlamda, turizm alanında gerçekten çok kıymetli, çok önemli. Bu açıdan da verdiğiniz emekler için ayrıca çok teşekkür ediyoruz.
Bizlere bu fırsatı verdiğiniz için biz sizlere çok teşekkür ediyoruz. Tek bir gayemiz, tek bir hedefimiz var. Ülkemizin geleceğinin inşasına katkı sunabilmek.
İnşallah.
Ve ülkemizin mevcut potansiyelini de dünya insanlarına anlatabilmek.
Çok teşekkürler.
Çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği Eko Avrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren stüdyo konuğumuzdu. Türkiye ile Ukrayna arasındaki ekonomik ilişkiler ve işbirliği imkanları üzerine çok güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor. Thank you.
gelmedin, sevdiğimi bilmedin. Bekledim de gelmedin, sevdiğimi bilmedin. Gözyaşımı silmedin, hiç mi beni sevmedin? Gözyaşımı silmedin, hiç mi beni sevmedin? Söyle, söyle, hiç mi beni sevmedin? Söyle, söyle, hiç mi beni sevmedin? Bir öpücük ver bana, yalvarıyorum sana. Bir öpücük ver bana, yalvarıyorum sana. Beni kucakla sana, kollarına al sana. Beni kucakla sana, kollarına al sana. Söyle, söyle, hiç mi beni sevmedin? Söyle, söyle, hiç mi beni sevmedin?
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, kulaklarınızda Zeki Müren'in sesi vardı. Hiç silinmedi ki. Bugün 24 Eylül, onu kaybedişimizden yıllar geçti ama sesi hala kulaklarımızda. Sanat Güneşimizin bugünkü ölüm yıl dönümünde onu bir kez daha saygıyla, rahmetle anıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Ve Hayatın Sesleri devam ediyor. Telefon hattımızın diğer ucunda İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölüm Başkanı Profesör Elvan Özkavruk Adanır var. Sayın Adanır, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk.
Sevgili dinleyicilerimiz, Madrid'de düzenlenen 8. Uluslararası Dünya Çağdaş Tekstil Sanatları Bienalinde Sayın Adanar'ın da bir eseri var. Hem Bienal'den bahsedelim, hem de o önemli, o güzel eserden bahsedelim istedik. Bu yıl 8.si düzenleniyor Sayın Adanar, ama bildiğimiz kadarıyla siz öncesinde de katılmıştınız Bienal'e, öyle,
evet,
değil mi?
Evet, yani bu yıl 8.si düzenleniyor. 2 yıl önce Uruguay'ın Montevideo kentinde de düzenlenmişti 7.si. Daha önceki yıllarda Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela, Costa Rica, Arjantin, Meksika gibi ülkelerde düzenlendi. Bir önceki Biennale de biz çalışma arkadaşım doçent Jovita Sakalovskaya ile birlikte katılmıştık. Bu yılki Biennale'de de beraber hazırladığımız bir çalışmayla yer alıyoruz.
Hı hı. Bu Biennale'in önemi ve özelliği nedir? Özellikle sanat dünyası için.
Öncelikle aslında Dünya Tekstil Sanatları Organizasyonu önce kadın sanatları şeklinde kurulmuş. Hı hı. Daha sonra Dünya Tekstil Sanatları Organizasyonu'na dönüşmüş bir kuruluş. Her 2 yılda bir farklı ülkelerde bu Biennale düzenleniyorlar ve özellikle tekstil sanatlarının en büyük etkinliklerinden biri olarak kabul ediliyor tüm dünyada. Hı hı. Çünkü birçok alanda, farklı sergi salonlarında tekstille ilgili video art ya da küçük tekstiller ya da dış mekanda sergilenen tekstillerle ilgili sergiler de açılıyor. Bizim sergimiz iç mekanda büyük formatta sergilenen tekstiller arasındaydı. Tüm dünyadan çok sayıda sanatçının başvurduğu bir etkinlik. O bölüme sadece 50 sanatçının işi kabul edildi. Birisi de bizim işimizdi.
Ama gerçekten fotoğraflarını ben gördüm. Eğer dinleyicilerimiz merak ediyorlarsa muhakkak onlar da internet üzerinden izlesinler. Evet. Gerçekten çok enteresan bir düşünce ama çok da yerinde olmuş. Sanki tam da bu Biennale uygun olmuş ki zaten sizi davet etmişler.
Sağ olun, çok teşekkürler. Biennale'in ana teması sürdürülebilirlikle ilgiliydi. Yani sürdürülebilir şehir teması üzerindeydi. Ben İzmir'de doğup büyüdüm ve hala İzmir'de yaşıyorum. O nedenle sürdürülebilir şehir deyince aklımıza İzmir'in tarih boyunca İzmir çok çeşitli topluluklara ev sahipliği yaptı ve bu topluluklar yüzyıllarca birlikte yaşadı. Türkler, Rumlar, Levantenler, Seferatlar, Makedonlar, Boşnaklar, Arnavutlar ve baktığımız zaman bu kültür, büyük bir kültür çeşitliliği bu mutfağa da yansımış. Yani mutfak kültürü de İzmir'in önemli bir parçası haline gelmiş. Evet. O nedenle biz İzmir sürdürülebilir bir lezzet şehrine dönüştü ana fikrinden yola çıkarak. İzmir'de bu farklı topluluklar değişik yemeği tekstil malzemeleri kullanarak yaptık.
Şimdi siz tekstil malzemeleri kullanarak yaptık dediniz, evet. Ama hani ben dinleyicilerimizle paylaştım, fotoğrafı gördüm, ben inanın gerçek zannettim fotoğraflarda.
Birçok kişi öyle zannetti. Bizim serginin açılışı 8 akşam 8'deydi. Birçok kişi karnımız çok acıktı, bunları yiyebilir miyiz diyordu.
Ama gerçekten mutlaka dinleyicilerimizin o esere fotoğraflarına en azından bakmasını çok arzu ederim. İnanılmaz bir el işçiliği Sayın Adanır. Kim yaptı, nasıl yaptı bilmiyorum, nasıl bir ekip oluşturdunuz.
Şimdi
biraz ondan bahsedelim.
Şimdi ekip değil, aslında ikimiz yaptık. Jovita ile beraber.
Hani öğrenciler destek verdi mi acaba?
Yok, hayır. Tamamen kendi çalışmamız. Hafta sonları okulda bir araya geliyorduk ve bu proje üzerinde çalışıyorduk.
Ne kadar sürdü hazırlık çalışmaları?
Yani aslında önce bir süreç yemek fotoğrafları toplamakla geçti. Hı-hı. Yani farklı kültürlerin hangi yemekleri var. Çünkü şöyle, biz boyoz dediğiniz zaman yani bunu yiyoruz ama bu Seferat mutfağına ait bir şey. Ya da işte Arnavut ciğeri var, ya da Boşnak böreği var, pişiler var, İzmir lokması var. Önce bunların fotoğraflarını toplayıp uzun bir yemek listesi yaptık. Daha sonra bunları nasıl, hangi malzeme, hangi tekstil, hangi teknikle bunu dönüştürebiliriz? Yani bazı şeyler denedik, beğenmedik, tekrar denedik ve sonunda evet, midyesinden şambalisine, İzmir lokmasından çöp şişine kadar böyle çok geniş bir yemek soframız oldu.
Çok güzel. 17 Eylül 3 Kasım tarihleri arasında, evet, gerçekleştiriliyor Biennial. İnşallah hani izlemek fırsatı olur diyelim, ama eğer birebir izleme fırsatı olmazsa da muhakkak fotoğraflarından dinleyicilerimiz izlesinler. Emeklerinize sağlık. Çok teşekkür
çok
ediyoruz.
Çok teşekkür ediyorum.
Gerçekten de gurur duyduk aynı zamanda bir Biennial'de bir Türk ismi bulunuyor olmasından. Çalışmalarınızın devamını diliyoruz.
Sağ olun, iyi günler.
Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölüm Başkanı Profesör Elvan Özkavruk Adanır telefon hattımızın diğer ucundaydı. Madrid'de düzenlenen 8. Uluslararası Dünya Çağdaş Tekstil Sanatları Biennial'inde dünyanın dört bir yanından gelen sanatçıların eserleri arasında Profesör Adanır'ın da İzmir'in yemeklerinden esinlendiği eseri sergilenmekte. Hem Biennial'e hem de bu esere dair detayları konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Sonbaharı belki de aşkı, alışmak çok zor. Ah bu yalnızlığı, yalana döndü, kurtulamadı, farkında olmadan sana alıştım. Sen başka yerde, ben başka yerde soluyoruz vay ama. Başka dünyada, başka rüya. Her şey varmış içinde, yollar ayrılıyormuş, deli gibi sevsen bile. Hayatın kendisi bu, her şey varmış içinde, yollar ayrılıyormuş, deli gibi sevsen bile. Thank you. belki de aşkım, alışmak çok zor. Ah bu yalnızlığın yalana döndü, kurtulamadım farkında olmadan sana. Yollar ayrılıyormuş, deli gibi sevsen bile.
Dünden kalanlar. Hayatın Sesleri Dünden Kalanlar köşemizde devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gülin Karabağ hocamız bizlerle birlikte her salı olduğu gibi. Hocam hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Bugün yine Osmanlı dönemine ait, belki o dönemin çok önemli bir alanı, iş alanı diyelim. Tulumbacıları, evet, konuşacağız.
Evet. Şimdi de önemli itfaiye teşkilatı.
Şimdi tabii ki çok önemli. Ama hani tulumbacılar denmesinin nedeni nedir? Belki öyle başlayabiliriz.
Evet. Aslında bir İtalyanca kelimeden geliyor kökeni, trombo, boru demek. Hı hı. Tulumba da aslında borusu olan ve su basan bir alet. O dönemde tabii şimdiki modern aletler olmadığı için böyle bir aletle ilk başta aslında denizcilik terimi. Neden? Çünkü denizde gemilerin içerisinde dolan suyu çıkaran bir alet tulumba. Ama sonrasında bir yangın sırasında gerçek Davut diye sonradan Müslümanlığı seçerek, David adı aslında, Fransız bir mühendis, gerçek Davut adında şeyi görüyor, bir yangın görüyor tophanede ve orada gördüğü o yangın sırasında, Topkapı'da aklına böyle bir fikir geliyor. Yani
o
bu
suyu
kullanılabilir, evet, yani bunun diye yerine su pompalayabilir diye. Bu sefer hani şimdi diyoruz ya, emme basma tulumba. Yani emme işlemini yapıyordu ilk tulumbalar ama basma, su püskürtme işini yapmıyordu. Bu şekilde hem de su püskürten hale geldi.
Aslında eskiden sanki köylerde vardı. Bilmiyorum, belki tulumba hala diye, vardır tabii, değil mi?
Tabii, tabii, su çeker için. Evet, evet, evet. Ama bu taşınabilen olan bir şey. Böyle haznesi var, su konulabilecek bir haznesi var. Sırıklarla omuzda taşınıyor ve aşağıya yere konulduğunda da yere oturmasın diye, hani kaldırması kolay olsun diye tırnakları var, ayakları var. Böyle hani özellikle yangınlar için dolayısıyla bu oluşturuluyor. O yangını bastırırken de başarısı görülünce bu gerçek Davut dediğimiz paşa oluyor. Ve bu anlamda işte tulumbacıların ilk çekirdeğini oluşturuyor diyebiliriz bu grup. Nevşehirli damat İbrahim'le başlıyor. O görüyor zaten. Ondan sonra işte Yeniçerilere bağlı bir tulumbacılar taburu oluşturulsun diyor. Hı hı. Dolayısıyla Yeniçerilerle birlikte böyle bir oluşum oluşturuluyor. Fakat sonrasında Yeniçeri Ocağı kaldırılınca 1826'da tabii bu tulumbacılar da Yeniçeri Ocağı ile birlikte maalesef kaldırılmış oluyor. Fakat gene mahallelerde bu tür hani gönüllü gençlerden oluşan bir takım tulumbacılar var. Ama kaldırıldığı için ocak yine de böyle resmi bir şey lazım. Ve yangın çıkıyor Hoca Paşa'da. O yangın gösteriyor ki böyle bir teşkilat lazım. Var, evet. Bu durumda As-Sakili Mansure-i Muhammediye'nin altında ikinci Mahmut yine bir teşkilat kuruyor. Bu sefer Tulumbacılar adının hatırlanmaması için, çünkü Yeniçerileri hatırlatıyor bu isim. Bu sefer Yangıncılar diyor. Fakat mahallelerdeki şeylere, yangınlara, çünkü dönemin şartlarını düşünürsek çok fazla yangın çıkıyor İstanbul'da. Belki de bütün Anadolu'da çıkan yangınlardan daha fazla yangın çıkıyordur diyebiliriz. Çünkü çok fazla, hem nüfus fazla hem de ahşap ev sayısı çok fazla. Özellikle mesela denizde yalılar çok fazla ve o yalılarda çoğu tahta. Deniz teşkilatı kuruluyor, yani deniz itfaiye teşkilatı kuruluyor sadece o yalılardaki yangınlara daha müdahale edebilmek için. Çünkü bazen karadan müdahale edemiyorsunuz, deniz kısmından müdahale etmeniz lazım. Bu yüzden de bir takım hani çabalarla yeniden böyle bir mahalle sandıkları denilen ya da mahalle tulumbacıları, semt tulumbacıları denilen bir sistem oluşturuluyor. Yani aslına bakarsanız bir taraftan evet As-Sakili Mansure-i Muhammediye'nin altında var böyle bir oluşum, ama diğer taraftan mahalle karakollarında, daireler adı verilen yerlerde de yine çünkü o zamanki şartlarda şimdiki gibi değil, yürüyerek gidiyorlar. Sonradan atlı tulumbalar geliyor, ama yürüyerek gidildiğinde düşünün
ne taşıması gerekiyor,
çok uzakta bir yerde olsa, belli merkezlerde olsa, küçük mahallelerde ki İstanbul'un kimi sokakları çok, çok dar. Oralardan geçmek de çok zor. Evet. Dolayısıyla çok yangının söndürülmesinde çok geç müdahale edilebilir. Kaldı ki yangınlar evler birbirine çok yakın olduğu için çok çabuk sıçrıyor. Ve bazen şehrin o bölümünün tamamının yanmasıyla sonuçlanıyor. O yüzden de hani hızlı müdahale edilebilsin diye mahalle tulumbacıları dediğimiz tulumbalar, bunların bir koğuşu oluyor. Şimdi şu anda mesela tulumbacı dediğimizde aklımıza gelen tipleme işte... külahı var, keçeden külahı var, altında ayakkabı olarak yemenisi var, nara atar, işte külhan beydir. Genellikle tulumbacı kavramı biraz da böyle işte serseri, külhan beyi, gençlik anlamında da kullanılır. Çünkü mahallenin gönüllü gençleri ya da hatta meslek sahibi olup da o tulumbacılar arasında katılanlar da var. Çünkü mahallenin namusu gibi bir şey haline dönüşüyor tulumbacılar. Takım tutar gibi tulumba mahalleli kendi tulumbacı gruplarını tutuyorlar. Öyle bir durum var. Hatta buradan yola çıkarak tulumbacı sendromu diye Üstün Dökmen Hoca bir şey oluşturmuştu.
İlginçmiş.
İlginç. Şöyle, şimdi tulumbacılar dediğim gibi yürüyerek koştur koştur işte bir mahallede çıkan yangına gidiyorlar. Bir başka mahallenin tulumbacısı, tulumbacı grubu da, taburu da yine aynı şekilde reislerinin önderliğinde bir başka yangını söndürmeye gidiyorlar. Sokaklarda karşılaştıklarında hani sen geçeceksin, ben geçeceğim gibi kavgalar oluşuyor. Bu kavgada kazanan diğerinin tulumbasını da alıp yangına gidiyor. Ama o kavga o kadar uzun sürüyor ki.
Bu arada yangın
bu arada devam ev ediyor. Hani tamam, iki tane tulumbayla birlikte gidiyorsun yangına, ama ev yandı. Hatta belki bütün mahalle yandı. Hoca da bunu şöyle kullanıyor. Yani asıl amacından saparak bambaşka bir şeye dalıp asıl amaçta kaybetmek. Yani dolayısıyla siz asıl amacınız yangınken kavgaya karışıp orada sen geçtin ben geçtim. Orada bir şeyi feda ediyorsunuz aslında. Asıl amacınızı feda ediyorsunuz. Böyle bir amaçla söyleniyor.
Tulumbacı sendromu.
Tulumbacı sendromu diye. Ama gerçekten hani takım tutar gibi, hatta neredeyse formaları, her mahallenin kendine özgü isimleri var. Naraları ayrı. Yani böyle bir kültür oluşuyor tulumbacılıkla ilgili. İsimleri var. Hani ünlü tulumbacılar var.
Birbirlerine hiç yardım etmemişler mi acaba yangınlarda?
Yani aslında... bir anlamda hepsi kendi mahallelisinden destek alıyordur. Dediğim gibi mesleklerde, çeşitli mesleklerde çalışanlar bile işin içerisine girmiş. İşte defterdar olarak çalışmış ya da işte reisül kütüphanelik yapmış, ama geliyor mesela böyle bir işte. Çünkü gözü pek olması lazım. Yangına gerekirse yalın ayak girmesi lazım. Yani orada bir yiğitlik göstergesi o anlamda. Ama aynı zamanda da hep beraber yangın... Mesela diyelim ki bir hafta belki yangın yok, bir kahve gibi bir yerde, koğuş gibi bir yerde özellikle bekar olanlar birlikte yaşıyorlar. İster istemez bir kültür gelişiyor orada, bir dayanışma oluşuyor ve bir gruplaşma oluşuyor. O yüzden de hani gruplaşma dediğimizde de bir başka grupta karşı takım gibi algılanıyor. Her ne kadar hani böyle olsa da yine de yetmiyor. Çünkü mahalle karakollarında veya işte mahalle sandıklarında o şeye de sandık deniliyor. Çünkü bu tulumbanın olduğu işte dört kollu dediğimiz o düzene sandık da deniliyor. Öyle de olsa çok büyük bir Beyoğlu yangını çıkıyor 1870'te ve görülüyor ki bu Beyoğlu yangınında da bunlar yetmiyor. Hı hı. Yani daha farklı bir
büyük bir teşkilata
ihtiyaç var. Evet, bu sefer askeri itfaiye teşkilatı kuruluyor. Deniliyor ki biz bir uzman çağıralım. Artık bu işi bir uzman desteğiyle daha bilinçli yapalım. Macaristan inceleniyor. Abdülaziz o dönemde Avrupa'daki teşkilatları inceliyor. En iyisi Macaristan diyor. Macaristan'dan Ödön Seçini, Kont Ödön Seçini diye bir kont geliyor. Aslında geçici bir süreyle, yani padişahın daveti üzerine geçici bir süreyle uzmanlık yapmak üzere, yani belli bir askeriyenin adı.
Birikimini aktarmak üzere
evet,
geliyor.
Evet, askeriye de bir tabur oluşturup onları eğitip gitmek niyetiyle geliyor ama paşalık rütbesi veriliyor kendisine. 1874'te ve çok memnun kalıyor. Ölünceye kadar da bu askeriye teşkilatının, itfaiye teşkilatının başkanlığını yürüterek 1922'de vefat ediyor. Zaten işte 25 Eylül'de, hani konuşmamızın belki sebebine gelelim. Hı hı. 25 Eylül 1923'te de belediyelere şimdiki artık modern haline gelmesi söz konusu. Ondan sonra da günümüze kadar zaten bu 1923'teki çalışmalarla günümüze kadar geliyor. Yani bir şey anlamında bakarsak, bir dönem çok işte tahta evler, yangın çok çıkıyor. Çok kıymetli bir meslek. Ama gün geçtikçe bu meslek sadece su fışkırtan insanlar gibi bakıldığını görüyoruz dönemi geldiğinde. Halbuki Avrupa'daki örneklerine baktığımız zaman sadece yangın söndürme değil, ondan önce önleme ile ilgili. Nitekim işte İstanbul Belediyesi, tabii dediğim gibi en fazla İstanbul'da vakalar olunca, İzmir, Bursa, tabii büyük şehirlerin hepsinde ama en fazla orada çıkınca bununla ilgili mesela cezai işlemler yapılması, hani dikkat edilmesi ya da işte merkezde demirci, bıçakçı, çivici gibi ateşle böyle bu tür sıçrayabilecek işler yapanların şehir dışına alınması ya da binaların öncesinde yangına dayanıklı hale getirilmesi ya da yangına ilişkin önlemleri almış olması, imar iskan faaliyetlerinden önce gibi önleme çalışmaları da itfaiyenin dahiline alınıyor. Diğer taraftan bir başka noktada koruma. Tabii ki. Yani siz o sırada yangını söndürmüş olabilirsiniz ama sonrasında da korumayla ilgili veya kurtarmayla ilgili. Bugün mesela ne bileyim bir hayvanla ilgili kurtarma çalışması olduğunda itfaiye teşkilatı yine yardımcı oluyor. Yani sadece yangında su getiren bir grup olarak görmemek lazım. Dediğim gibi önleme, koruma, kurtarma gibi aslında pek çok işlevi olan bir teşkilat. Evet. Bu anlamda da özellikle bu yazda gördük ne kadar
orman
önemli olduğunu.
Orman yangınları en çok evet, içimi acıtıyor.
Gerçekten öyle.
Müdahale yani etmek o yüzden, gerçekten çok zor.
Mesela yeni daha Ankara Belediyesi çok fazla itfaiyeciye ihtiyacımız var dedi. Demek ki meslek tanımı olarak yeniden bir sevdirmek, yeniden bir belki bunu tanıtmak, özendirmek lazım diye düşünüyorum. Belki de o anlamda bu bir vesile olabilir. Bu vesileyle önemsenebilir. Çünkü ben son dönemde mesela bir dönem çocuklarda duyuyorduk itfaiyeci olmak istiyorum diye ama şimdi mesela çok popüler bir meslek değil. Oysa gerçekten her şehirde çok önemli. Çünkü artık eskisi gibi değil kimyasallar. Yani bir kere tutuştuğu zaman rüzgarla çok uzun süre söndürülemeyecek hale gelebiliyor. O yüzden de gerçekten çok dikkat edilmesi lazım. İtfaiye teşkilatlarında bir takım özelliklere de tabii bakılıyor. Yani her isteyen itfaiye teşkilatına giremiyor. Belli özelliklerinizin
tabii, belli
de olması lazım.
Belli
kriterlerinizin de olması gerekiyor. Bu nedenle de hani hala da önemli. Tulumbacılardan bir gelenek olarak gelmiş ama hala da önemli bir teşkilat diyebiliriz.
Kolaylıklar diliyoruz diyorum ya, orman
çok zor,
yangınlarında
çok zor,
işim
evet,
içim o kadar acıyor ki evet, hani inşallah hiç yangın olmasın ama olduğunda evet, da
kendilerine teşekkür ediyoruz.
Teşekkür ediyoruz.
Dolayı. Evet, çok önemli çünkü.
Hem kültürün devamı hem o binalar bile o kadar kıymetli ki tarihi bize bugünleri aktarıyor. Yandığı zaman o tarih o yangınla gidiyor, birlikte kül maalesef, olmuş oluyor. Dolayısıyla maalesef gerçekten çok büyük bir emek sarf ediyorlar. Evet. Çok önemli hizmetleri var. Selam olsun İtfaiye evet Teşkilatı'na diyelim ve böylelikle programımızı sonlandıralım. Sevgili dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ hocamız bizlerle birlikteydi Dünden Kalanlar köşemizde. Tulumbacılar adıyla bilinen Osmanlı döneminde şimdiki itfaiye teşkilatımız üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için. Böylelikle Hayatın Sesleri'nin de sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında birlikte olmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Hayatın Sesleri.